أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم افتح بالخير واختم بالخير أي ربيمز bizleri sadece sana boyun eğen dosdoğru birer mümin kıl. Soyumuzdan da ancak sana boyun eğecek mümin bir topluluk çıkar. İbadetlerimizi nerede ve nasıl yapacağımızı bize öğret. Günahlarımızı bağışla. Zira sen çok bağışlayıcı, çok merhametlisin. Ey yüce Rabbimiz, bize yüzümüzü güldürecek, gözümüzün aydınlığı olacak tertemiz eşler ve çocuklar bahşet. Ve bizi dürüst ve erdemliye yaşayan, çirkin davranışlardan sakınan kimseler için dünyada sana kul olma, iyilik ve güzellikleri yayma konusunda örnek ve öncü kıl ya Rabbi. Ey Rabbimiz, bize katından hayırlı ve tertemiz bir nesil bağışla. Şüphe yok ki sen bütün duaları işitensin. Ey Rabbimiz, bizi ve soyumuzdan gelen neslimizi namazı dosdoğru ve devamlı kılanlardan eyle. Dualarımızı kabul eyle. Ey yüce Rabbimiz! İnananları ve onlar gibi iyilik yapan ana babalarını, eşlerini ve çocuklarını kendilerine söz vermiş olduğun ebedi mutluluk ve esenlik diyar olan adın cennetine yerleştir. Sen sonsuz kudret ve hikmet sahibisin. Allah'ım, yaptığımız bu duaları dergahında ve duaların kabul etmiş olduğun yerlerde ve alanlarda yapılan dualar içerisine ilhak eyle ya Rabbi. Amin. Ve selamun alel murselin. Ve selametun alel mu'minine vel hazirine vel gaibin. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Çok kıymetli kardeşlerim, Aile Mektebi programımızın birbirinden önemli olan, faydalı olan ve yararlı olan en önemli konusuna gelmiştik geçtiğimiz derslerde ve konumuz kalplerimizin meyvesi çocuklarımızdı. Geleceğimizin adeta yaşam tarzlarının kaderini çizecek olan çocuklarımız. Bu konu o kadar önemli ki gerek Kur'an-ı Kerim gerekse Peygamber Efendimizin hadisleri olayın hadisenin üzerinde çok sık durmuşlar tabiri caizse. Kur'an-ı Kerim'in konumuz ile alakalı, yani çocuklarımız ile alakalı izine durmuş olduğu temel konuyu biraz evvel dualarla takdim etmeye çalıştım. Bir anne ve baba olarak ve çocuklarının sorumluluğunu taşıyan herkes olarak önce Kur'an'ın konumuz ile alakalı ne dediğini bir daha sizlere hatırlatmak istiyorum. Kur'an-ı Kerim temiz, salih eş ve çocuklar verilmesi için Allah'a dua edilmesini ister. Al-İmran suresinin 38. ayetinde, Meryem suresinin 5. ve 6. ayetinde ve Furkan suresinin 74. ayetinde. Yine Kur'an-ı Kerim verilen çocuklar için Allah'a teşekkür edilmesini ister. İbrahim suresinin 39. ve Araf suresinin 15. ayetleri konumuzla alakalı gerekli açıklamayı yapmıştır. Yine Kur'an-ı Kerim çocukların namaz kılanlardan olması için Allah'a dua edilmesini ister. İbrahim suresinin 40. ayeti konumuzu ortaya koymuştur. Yine Kur'an-ı Kerim çocuklara yumuşaklıkla hitap edilmesini, inanç, amel ve ahlak ile ilgili konuların güzellikle anlatılmasını ister. Lokman suresinin 13. ve 19. arasındaki ayetlerle birlikte konu hep sıcak gündemimizde tutulmuştur. Yine Kur'an-ı Kerim çocukların haya yani utanmaz sahipleri olması ve evlerinden dışarı çıkarken örtülerini, dış elbiselerini giymelerini emreder. Ahzab suresinin 59. ayeti. Ve yine Kur'an-ı Kerim çocuklar sorumluluktur ve imtihan vesilesidir. Bu konu üzerinde her annenin ve babanın durmasını Enfal suresinin 28. ayetini ortaya koyar. Çocuklar en büyük sorumluluktur ve imtihan vesilesidir. Rabbimiz Kur'an'ında çocuklarımızla bağlantılı bu emirleri, talimatları, duaları bizlere anlatırken sevgili Peygamber Efendimizin çocuklarla olan irtibatını, onlar hakkındaki mübarek hadislerini, sözlerini sizlere anlatmaktan geçemeyeceğim. Çok dikkatimizi çeken bir konudur bu. Bakalım bir devlet başkanı, bir başbakan, bir cemaat başkanı, bir vakıf başkanı, bir dernek başkanı, hatta bir mahalle muhtarımız veya sorumluluğu üstlenmiş olan herhangi bir yetkili kişilerin kendi döneminin çocuklarıyla alakalı irtibatını, diyaloğunu, iletişimini hangi düzeyde sürdürmüştür ve sürdürmektedir? Onu Peygamberimizin güzel hadisleriyle bir test yapmak istiyorum. Günümüzdeki sorumlu insanların çocuklarla beşeri münasebetleri acaba Peygamberimizin çocuklarla olan beşeri münasebetlerle eş değerde midir? Bir yüzleştirelim yani. Peygamberimiz ve çocuklar ve günümüzün sorumlu olan insanları ve çocuklar. Bakalım bu hususta sınıfta mı kalacağız? Sınıfı mı geçeceğiz? Veyahut da büyük bir ödül mü alacağız Peygamberimizden? Sevgili Peygamberimiz her insanla iletişimini sürdürdüğü gibi çocuklarla da harika bir iletişim içerisine girmiştir. Mesela Peygamber Efendimiz çocuklara hiç kızmazdı. Onların rahat etmelerini ister ve onlara şahsiyet vermek için durmadan çalışırdı. Çocuklara şahsiyet, karakter kazandırmak için Efendimiz her türlü planını, projesini ortaya koydu. Peygamber Efendimiz çocuklarla şakalaşırdı. Aslında her bir söz, her bir hadis bir konu başlığı. Peygamberimiz çocuklarla şakalaşırdı. Yani sokakta, caddede, alışveriş merkezinde, toplu taşıtta gördüğüm bir çocukla diyaloğum, iletişime bakıyorum. Bir de şefaatini umduğumuz Peygamberimizin çocuklarla münasebetine bakıyorum. Ve projeksiyonu kendime çevirdiğim zaman kendimi orada suçlu veya hatalı ilan ediyorum. Olmamalıydı böyle. Otobüste yanı başımda veya ayak üzere bulunan bir çocuğuma karşı tebessümüm yok, güleççülük yok, onunla fiziki bir temasım yok ise o zaman Peygamber Efendimizle olan benim diyaloğum ne merkezde, ne durumda, onu masaya yatırmak istiyorum. Sevgili Peygamberimiz çocukları kucağına alır ve onları severdi. Elbisesine çocuklar küçük abdesti yaptığında hiç kızmazdı. Hatta çocuklara kızanları da uyarır ve sadece elbiselerini yıkatırdı Peygamberimiz. Çocukların küçük abdestini yapmış olduğu yeri Peygamberimiz su ile temizler, yıkar ama ne çocuğa kızardı ne çocuklara, kızanlara kızardı. Düşünebiliyor musunuz? Burada Peygamberin de çocuklar diyorum. Peygamberim yoksa torunları Hazreti Hasan'a bunu yapardı. Hazreti Hüseyin'e bunu yapardı bile. Lokal bir iletişim yok burada. Allah Resulü bugün Bugün için diyorum 2 milyar nüfusa yaklaşmış olan Müslüman ümmetinin çocuklarla münasebetini örnek olarak bize gösteriyor. Bir çocuk, senin daha terziden yeni çıkmış olan, konfeksiyonlar almış olduğun bir takım elbisene küçük abdestini yapacak. Sen de ona hiç kızmayacaksın, tebessüm edeceksin. Onu utandırmayacak bir şekilde orasını yıkayacaksın. Medeniyet. Hep aklıma böyle geliyor. Medeniyet bu işte. İnsanlık bu. Gönlü zengin olarak yaşamak bu. Paylaşım ahlakı bu. Topluma örnek ve misal olmak isteyen insanların en başta gelen noktadan bir tanesi. Geleceğimiz ile ne kadar ilgileniyoruz? Geleceğin Türkiye'sinde, geleceğin dünyasında çocuklarımıza sevgi kimliğimizle ne kadarını kazandırabildik? Geleceğimizin nesline gülücüklerimizi, tebessümlerimizi hem de kalp bağlantılı muhabbetlerimizi ne kadar taşıyabiliyoruz ki 30 sene sonra bu ülkeyi yönetenlerin yüzleri gülsün. Birbirlerine hakaret etmesinler. Birbirlerini sevsinler. Biz bugün bu sevginin altyapısını, temelini oluşturma imkanına sahibiz. Hem kendi sulümüzden gelen çocuklarımızı hem de din kardeşlerimizin çocuklarını ve tüm çocukları aynı kategoriye almak mükellefiyetindeyiz daha doğrusu. Yine Peygamber Efendimiz çocukların yanına geldiğinde mutlaka selam verirdi. Gelen peygamber selam veriyor. Herkes bu bir nevi kriterlerle, ölçülerle kendi kendisini tartsın ve ölçsün. Ömrümüzden geçen 24 saatin sabahtan başlayıp akşama kadarki bölümünde kaç tane 8 yaşında, 9 yaşında, hatta 5 yaşında, 13-14 yaşındaki çocuklara selam verdik veya verebildik. Bu erdemli kimliğimizi kullanabiliyor muyuz? Yoksa atıl olarak bizde mi duruyor? Sevgili Peygamberimiz çocuklar arasında ayrım yapılmamasını ve adaletle davranılmasını emrederdi. Kız ve erkek çocuklarımızın arasında sıkıntıya sokacak kardeşler arasındaki bir husumeti, hasetçiliği pompalayacak her türlü sözlerden, tavırlardan uzak kalmamız gerekiyor. Eşit muamele yapmak durumundayız. Çocuklarımız arasında ayrımcılık yapmak onlara yapacağımız en büyük kötülüktür. Ve Efendimiz çocuklara ezan okuturdu. Sevgili Peygamberimiz çocuklara ezan okutuyor. Ne kadar değer veriyor, ne kadar önem veriyor. Bu yapmış olduğu uygulamalar aslında o çocukların karakterini oluşturuyor. Şahsiyet kazandırıyor. Geleceğe hazırlıyor daha doğrusu. Geleceğin yaşayacak insanlık arasında bu numune örnek insanların altyapısını oluşturuyor. Basit gelebilir, hafif gelebilir ama günümüz dünyasındaki yaşam tarzıyla Peygamber Efendimiz'in döneminin yaşam tarzını yan yana getirip de değerlendirmeyelim. Önemli olan nokta Peygamberimizin burada neyi kastettiği, hedefi neydi, maksadı neydi? Çocuklarla diyalog, çocuklarla iletişim, günümüzde mekanik aletler canlı varlıkların önüne geçmiş durumdadır. Ruhumuzdan ruh, kalbimizden kalp, sevgimizden sevgi, saygımızdan saygı, muhabbetimizden muhabbet ağımız çok azaldı. Televizyona duyduğu ihtiyaç kadar bugün çocuğumuz babasına ihtiyaç duymuyor. İnternete duymuş olduğu ihtiyaç kadar annesine ihtiyacı yok. Yani robot aletler hep öne çıktı. Teknolojik aletler öne çıktı. Halbuki o babalar çocuklarına adeta bir peygamber makamında. Anneler çocuklarına en güzel bir mevki ve makamda bulunuyor. Dünyanın en fedakar insanlarına karşı dünyaya gelen çocukları iki varlıktan en az istifade eder noktaya kadar gelmiştir. Bunun muhasebesini, muhakemesini iyi yapmak ve faturayı kime çıkaralım biz? Önemli olan nokta bu. Faturayı kime çıkaracağız bu gidişatta? Sevgili Peygamber Efendimiz çocuklar için saf belirlemiş. Yani kendisi camide namaz kılıyor, mescidinde namaz kıldırıyor. Kadınlar geliyor, erkekler geliyor, ihtiyarlar geliyor ama çocuklar, onları da onurlandırmış. Onlara da bir saf belirlemiş, son safta durmalarını tavsiye etmiştir. Son safta durmaları çocukların konumunu, statüsünü Allah Resulü belirtiyor. Ya onlar ara kablosu gibi, la teşbih, ortada dolaşan insanlar gibi değil. Senin yerin işte safların şu arka kısmına diyor ve çocuklarımıza vermiş olduğu önemi, değeri ortaya koyuyordu. Ve Peygamber Efendimiz gece ibadetlerine çocuklar da alıştırırdı. Yani gece hayat dediğimiz teheccüd, seher vakti dediğimiz Yüce Allah'ın Kur'an'da çok büyük yer ayırtmış olduğu seher vakitlerinde çocukları da nasiplendiriyor ve gece ibadetine onları kaldırıyordu. Bayram namazlarını alıştırıyordu sevgili Peygamber Efendimiz. Bayram namazları. Ve böylece çocuklara cami ile olan dirsek temasını sürdürüyor. İnşallah ilerleyen derslerimizde 7 yaşını doldurmuş olan bir çocuğa babasının yapacağı sorumluluk kimliğindeki sosyal açılımları masaya yatırdığımız zaman bunları biraz daha genişletmeye çalışacağız. Sadece olayın önem arz etmiş olduğu noktasına dikkat çekmek istedim. Yani Allah tabiri caizse çocuklar üzerine duruyor, Kur'an-ı Kerim üzerine duruyor, Peygamberimiz duruyor, selam vermesinden tutunuz gece hayatına kadar hayatlarını dolduran bir peygamberin ümmeti. Bugün çocuklarımız olan diyalogumuz, iletişime irtibatımızı ne noktada sürdürebiliyoruz? Bunu bir gözden geçirmek, kendi anneliğimizi, babalığımızı bir test yapmak için bu örnekleri vermeye çalıştım. Geçtiğimiz haftadaki vermiş olduğum dersler zaten çocuklarımıza yönelik ilk dersimizi paylaşmıştık. Bu dersimizin belki 9-10 ders olarak devam edeceğini vaat etmiştim sizlere. Bugün bunun üçüncüsünü birlikte icra etmeye çalışıyoruz. Sevgili dinleyenlerim, kıymetli kardeşlerim, sizlere çocuklar ile alakalı çözüm veyahut da problem veya mesele olarak görmüş olduğunuz konularda takip edeceğimiz bir konuyu hatırlatıyor. Hemen dersime başlıyorum. Hatırlarsanız Peygamberimiz vefatından evvel bir söz söylüyordu. Size iki şey bırakıyorum. Bu iki şeye sımsıkı sarılırsanız ebediyen sapıtmazsınız. Kurtulursunuz. Kurtuluşa erersiniz. Nedir bu? Kur'an ve sünnet. Aile mektebi tüm alıntılarını, iktibaslarını, teneffüs etmiş olduğu hava gibi enerjisini, her şeyini Allah ve peygamberden, kitap ve sünnetten alarak bu programı ülke halkına bir nevi ikram ediyor. Geçtiğimiz derse söylemiş olduğum gibi, doğudan batıdan, güneyden kuzeyden çıkan çok kitapları gerek tercüme olarak gerek telif olarak çok kitaplar okudum. Her birinin kendine has bir mesajı ve bir güzelliği vardır. Ama sizlere Kur'an'ın sayfalarında dolaşırcasına, sevgili peygamberimizin hadisleri arasında dolaşırcasına dolaşıp günümüzün 2011 yılının nesline en faydalı, en yararlı, en önemli olan nelerdir bunu takdim etmeye çalışıyorum. Bunu derken diğer bilgileri diskalifiye yapmak, kenara etmek diyerek hiçbir düşüncemde yoktur. Bunun için ağzımızdan çıkan her sözün arkasındayız. Bize gelecek, nereden çıkarttığını bu görüşü, fikri, kuralı derseniz hemen de cevap vermek hakkına haiz olduğuma inanıyorum. Demek ki kitap ve sünnet tüm problemlerimizi çözmeye yeter ve artar bile. Nisa suresinin 59. ayeti ise müminlerin kendi aralarında muhtemel olarak çıkabilecek arızaları, problemleri, meseleleri olursa hemen bunu kitap ve sünnete götürsünler. Allah ve peygambere taşısınlar. Bunu yapmak için Cenab-ı Allah iki şey istiyor. Allah'a ve ahiret gününe imanınız varsa yaparsın bunu. Problemini ve meselesini Allah'a ve peygambere, kitap ve sünnete taşımak için bir insanın iki şeye inanması gerekiyor. Allah ve ahiret. Bu iki şeye inanç yoksa, zayıfsa meselelerimizi götüremeyiz. Bu da çok önemli bir konu. Üçüncü bir konu var ki bu programımızın can damarını teşkil eden, Kur'an'da ismi geçen 25 peygamber olsun, bilemediğin peygamberler olsun, her gelen peygamberin üç temel bir tavrını görüyoruz. Bir, gönderilen peygamber gönderildiği toplumun mesajını anlatır. Mesajı bitince toplumda ya kabul eden olur veya reddeden olur. Katılmıyorum diyenler de olur, inandım da diyenler olabilir. O katılmıyorum diyenler, reddedenler, isyan edenlere karşı peygamber üçüncü vazifesini devreye koyar. Nedir o? Hangi bir metotla, hangi bir usulle onları tekrar ıslah edebilirim? Ebu Leheb'in dışında Peygamber Efendimiz'in bu çerçevede irtibatını kestiği tek bir kişi gösteremezsiniz. Şimdi siz de bir dernek başkanısınız veya bir cemaat başkanısınız veya bir toplumu yönetiyorsunuz. Topluma haline yönelik, geleceğe yönelik projesini, meselesini, mesajını verdin. Birinci vazife bu. İki, bu verdiğin mesajlar, talimatlar, direktifler, vazifeler, görevler karşınızdaki insanlara karşı ya evet çıkacak veya hayır çıkacak. Hayır dediği zaman, kabul etmiyorum dediği zaman veya seni reddettiği zaman ne yapacaksın? Çekip gidecek misin? Yoksa acaba hangi bir metotla, hangi bir usulle beni reddeden, düşüncemi çağ dışı ilan eden bu insanlara nasıl bir usul ortaya koyarak tekrar kazanabiliriz? İster bu senin oğlun olsun, kızın olsun, ister yönetimin altında tutmuş olduğun insanın, hiç fark etmez. Biz üçüncü bölümde kaybediyoruz. Konuşuyoruz, söylüyoruz, uyarıyoruz, ikaz ediyoruz. Yapmadığı zaman ya dövüyoruz ya kızıyoruz. Ya küsüyoruz. İşte bu hatadan öncelikle uzaklaşmak mecburiyetindeyiz. Bu çocuklarımız olabilir. Çocuğuna söyledin, nasihatini yaptın, ikazını yaptın, uyarını yaptın. Ama çocuğun kabul etmedi. Reddetti, karşı geldi üstelik. Üçüncü vazife neydi? Acaba bunun reddini nasıl itaata dönüştürebilirim? Sabır, tahammül, plan, proje, usul, metot, bunlar bizde yok. Alışılagelen nedir? Küsmektir, mesafe koymaktır, dayak atmaktır, olayı kapatırız. Nokta konusu. Hiçbir peygamber böyle yapmamıştır. Hiçbir peygamber vermiş olduğu mesajın arkasında durmuş, reddedenlere karşı acaba onları tekrar nasıl ıslah ederim diyerek sürekli mücadele sürdürmüşlerdir. Ben bu makro planda beynelimler ölçülere uygun olan bu kriteri, bu ölçüyü ben aile hayatına taşımak istiyorum işte. 80-90 metrekarelik evimizde 3 çocuğumuza karşı bir annenin, bir babanın onların olumsuz tavırlarına karşı, olumsuz sözlerine karşı acaba nasıl bir metot geliştirebilirim? Konuşmamın dozajını nasıl ayarlayabilirim? İnanır mısınız? Bir çocuğunuzun fiziki yönden bir hastalığına karşı gösterdiğiniz heyecan, çocuğunuzun mesaj verip de reddetmiş olduğu tavrına karşı o heyecandan daha üst seviyede olmuyorsa ben üzülürüm bu konuya. Kıymetli kardeşlerim, şunu kabul edin ki dünya bağlantılı her türlü musibet, bela ne olursa olsun, doğal afetmiş, seldir, depremdir, dükkan yandı, evine hırsız girdi, trafik kazası geçirdin, hanımın öldü, oğlunun kolu kırıldı, hepsi ne var ne yok hepsine karşı Kur'an-ı Kerim sana görev vermiş. Tavrın ne? Biz ondan geldik, ona döneceğiz. İnna lillah ve inna ileyhi raciun. Yani dünya bağlantılı, dünyada yaşamış olduğumuz dönemdeki, devirdeki başımıza gelen ne kadar musibetler, belalar varsa, ister babamız ölsün, ister evimiz yansın, ister dükkanımıza hırsız girsin, sıfırlanalım, her türlü akla hayale gelmeyen belaya, musibetlere maruz kaldık mı? Bunun çözümü bu. İnna lillah ve inna ileyhi racun. Biz onun içiniz ve ona döneceğiz. Bir de ahiret var ama. Ahiret bağlantılı bir musibet ve veya bir bela olursa buna inna lillah ve inna ileyhi racun denmez. Ya bundan Allah'a sığınılır. Peygamberimiz dünya bağlantılı musibetlerden dolayı inna lillah ve inna ileyhi racun demiş. Uhrevi bağlantılı musibetlerden dolayı Allah'a sığınmıştır. Sadece bir örnek vereyim. Buzlu havada servisten inen çocuğunuz ayağı kaydı, kolu kırıldı. Sen de duydun. Elbette üzüleceksin. Ambulans geldi, hastaneye gittin. İnna lillah ve inna ileyhi racun. Rabbimin haberi izin olmadan olur mu bu iş dedin. Olayı kapattın. Ama namaz kılma çağına gelen bir çocuğunun bir vakit namazının ihmali ve ihlali dünya bağlantılı musibet mi? Yoksa ahiret bağlantılı musibet mi? Hiç düşündünüz mü? Bu ahiret bağlantılı musibetten dolayı böyle düşünmekten Allah'a sığınırım diyorsunuz. Böyle olay yaşamaktan Allah'a sığınırım diyorsunuz. İşte bizim işte kavşaktaki ne yazık ki ayrıldığı nokta burasıdır. Hep dünya yatırımı. Hep dünya bağlantılı hayat bizi ebedi alemden mesafe olarak biraz uzaklaştırmıştır. Kur'an-ı Kerim'in en çok üzerine durmuş olduğu ölüm, cennet, cehennem konularını bugün en az konuşan bir toplum olduk. Hatta ve hatta bugün beni dinleyen çok kardeşlerimin de yani senin 13 yaşındaki, 12 yaşındaki bir çocukla alakalı ölümden, kazadan bahsetmen ne kadar doğaldır, ne kadar doğrudur. Yani senin pedagojik bilgin bu kadar mı yani? Çocuğumuzu ölümle mi korkutuyorsunuz? Dedim ya, kitap ve sünnet bağlantılı olursa mesaj bu olur. Ama sen Hristiyan kültürüne dayanan bir kitap okursan hayatı toz pembe görürsün. Çocuk için ye, iç, gez, dolaş, daha çocuk bunu yaşa dersin. Böyle bir çocuk ve böyle bir çocuk annesini peygamber terazisine tartmak çok zor. Tartsan dahi ibretini gördüğün zaman neredeyse sekteyle kendini helak etmiş olursun. Ahiret hayatımız bizim güncel hayatımızı yönlendirme özelliğine sahiptir. Ahiret hayatımızdaki inanç güncel hayatımız düzen ve intizama kor. Düzgün, planlı, programlı bir hayat yaşamak istiyorsan bu dünyada ahiret hayatına olan inancını gözden geçir. İşte bizim sorumlu olan her kardeşimizin takip edeceği usulün bu şekilde devreye koymak ihtiyacınız etmiş oldum. Şimdi dersime başlıyorum. Son 10-15 dakikalık zaman diliminde devam edeceğim bu dersimi çocuklar bağlantılı olan bölümlerine tekrar dönüş yapıyorum. Değerli kardeşlerim, evrim teorisi vardır biliyorsunuz. Darwin nazariyesi olarak evrim teorisi, işte hayvanlaş, insanlar hayvanlaşmış, hayvanlaşmış vesaire, biz o konulara hiç girmek istemiyorum. Sadece evrim demek, evrim yavaş yavaş meydana gelen bir değişmedir. Yavaş yavaş meydana gelen bir gelişmeye evrim denir. İnsan olarak yaratılışımızda iki evrim vardır. İnsan olarak bizim yaratılışımızda iki tane evrim vardır. Birincisi ilk insan. İlk insan topraktan yaratılmıştır. Ve bu topraktan yaratılan insanda Kur'an-ı Kerim onlara 7 tane merhale, 7 tane aşama ortaya koymuş. Bakıyoruz Kur'an-ı Kerim'e. İlk insanın topraktan yaratılmasında toprak safhası var, çamur safhası var, yapışkan çamur safhası var, havada kurumuş çamur safhası söz konusu, şekillenmiş balçık, ateşte pişmiş çamur safhası ve ilahi ruhun üfürülmesiyle insan canlanıyor, ortaya çıkmış oluyor. Bu bir dönemdi. Ama şu anda insanın yaratılışı bir ilk insan yaratılış gibi olmuyor. İnsan topraktan yaratıldı ama topraktan yaratılmış olan insanın yaratılış evrimini, kademelerini Cenab-ı Allah Kur'an-ı Kerim'de beyan etmiş, açıklamış oldu. Toprak var ve toprak belli aşamalardan geliyor, geliyor. Allah şekillendiriyor, ruhunu üflüyor, insan canlanıyor, ayağa kalkıyor. Şimdi, şimdi bir insan yaratılışında iki özellik vardır. Bir, erkeğin spermi, iki, kadının yumurtası. İşte bu spermle yumurtanın döllenmesiyle oluşmaktadır insan yaratılışı bugün. Yani toprak safhası bitmiş. Geriye ilgili safha devreye girmiştir. Sperm ve yumurta bitkisel ve hayvansal gıdalarla irtibatlıdır. Toprak bağlantılı tüm yiyeceklerimizin, bundan dolayı Kur'an-ı Kerim ne diyor? Halalen tayyibe. Hem yemiş olduğun şey temiz olsun, hem de helal olsun. Bak konuyu Kur'an nereden başlatıyor? Bir annenin ve bir babanın toprak bağlantılı, gerek bitkisel, gerek hayvansal gıdalarla bağlantılı olmuş olduğu konuda halalen tayyibe, ağzından giren lokma bir temiz olacak, bir de helal olacak. Çünkü vücuduna oluşan her şey yemiş olduğun ve içmiş olduğun şeyle orantılıdır. Dünyaya gelecek çocuğun ana karnındaki, karnındaki 9 aylık dönemi bu temel gerçek üzerine bina edilmektedir. Şimdi ecdadımıza baktığımız zaman, bundan bir asır evvelki insanlara bakıyorsunuz. O insanlar ineklerini yaylım yerine götürürken, eğer komşunun bahçesine, yoncasına, ekinine girmiş olur ise, oradan bir tutam ot yemiş olsaydı, o ineğin sahibi o ineğin sütünü bir hafta sağar, fakirlere dağıtırdı. Benim sağmış olduğum inek komşumun bahçesine girdi, yoncasına girdi, ekinine girdi, bir tutam ot yedi. Ondan oluşan, bu hakkı olmayan ottan oluşan sütü ben ne kendime, ne aileme, ne babama, ne anneme yedirmem, ya fakire fukaraya dağıtacağım diyorlardı. Dağıtırlardı. Bir tek. İnanıyor musunuz? Ziraatlık dönemine başlayın. Toprak dönemine bakıyorsunuz. Bir tarlada iş yapan insanımız öbür tarlaya gitmek istediğinde, öbür tarladan tekrar kendi tarlasına gelirken, iki tarlanın ortasında bir tump vardı, yani sınır vardı. Bu sınırda dururdu. Ayağının altına bulaşmış olan komşunun tarlasındaki toprakları komşusuna silkerdi. Ayakkabının altını, çarığını tertemiz yapar, kendi tarlasına öyle girerdi. Anlıyor musunuz? Niçin? Çünkü komşumun tarlasına ait olan toprak benim tarlamın toprağına karışmasın diyorlardı. Şimdi ütopik geliyor günümüz insanına. Bunlar helal lokma için, boğazlarının helal lokma girmesi için hayatlarını böyle ortaya koymuşlar. Böyle ortaya koyduklarından dolayı da haksız bir tutam ot yiyen bir hayvanın sütünü dahi kendilerine yasaklamışlardı. Resulullah Efendimizin, yani 100 liraya bir giysi alacaksın, entar alacaksın, elbise alacaksın. Bunun 90 lirası haram para olacak, 10 lirasına haram bulaşmış olacak ve sen o elbise içerisinde namaz kılacaksın, öyle mi diyor? Allah o namazını kabul etmez. Farzı sadece sakıt olur, hepsi bu kadardır. Bu kazanç öyle bir şeydir ki değerli kardeşlerim, bir insan ilim öğrenmek için mücadele ederken öldüğünde şehit olduğu gibi, bir insan da ticaret yaparak helal kazanmanın mücadelesini verirken ölürse şehittir. Hükmen şehittir. Bu kadar önemli. Alimin ilim öğrenmesi, tüccarın helal kazanç mücadelesinde bulunması nedir? Üzerine bir borçtur. Siz bir kurumda çalışıyorsunuz. Maaş alıyorsunuz. Ücret alıyorsunuz. Bu ücretinizin iki özelliği vardır. Ben bunu burada söyleyeceğim ve örnek vereceğim. Mesela şu cebimden çıkartmış olduğum 200 liradır. Miktarı 200 lira. Bunun bir miktarı var, bir de reel gücü vardır. Eğer siz bu parayı hak ederek alırsanız Allah bu paranıza bereket veriyor. 200 liralık paranızla 500 liralık iş yaptırır Rabbim size. Yok, eğer bu paranın hakkını vermiyorsanız 200 liranın sizin için 50 lira iş yapamaz. Ömür bereketlenmezse buna benzer. Bakımdan bu husus, yani insanın topraktan yaratılmış olduğu dönemle insanın kendi vücudundan oluşmuş olan bir takım elementlerle oluşmuş olan insanın farkını ortaya koymaktaki temel faktör, şu ağzımızdan giren lokmalar, sular tertemiz olsun. Helal olsun. Yani umum belva diyerek efendim getir öyle bir temiz hayatı. Olaylar karıştı, ticaret karıştı, enflasyon bir taraftan. Artık ticaret değişti, efendim şunlar bunlar değişti gibi bir takım yaşamış olduğumuz dünyanın bir takım çağdaş olumsuzluklarına sığınarak ağzımızdan giren lokmaların helal mıdır, haram mıdır ölçüsünü kaybedemeyiz. Helal lokma insanın midesine, karnına girmediği müddetçe ne ibadetinin lezzetini alabilir, ne duanın kabul edilmesini bekleyebilir. Bakımdan çocuklarımızın, neslimizin tertemiz olmasını istiyorsak, ki Kur'an böyle hissettiriyor bizden, İlk adımımız bu olsun. Mutfağımıza, evimize şüpheli haram lokma koymayalım. Her sabah beyni, kocasını işine, ofisine, çalışma karargahına gönderen hanımlar da ara ara espri yaparcasına, lütfen ben günde bir öğünde yemek yiyebilirim, ancak benim şu eşimden lütfen haram lokma getirme Allah aşkına. Giyeceğim bir giyim çorap dahi haram parayla buluşmasın lütfen Allah için. Sen bunu Allah için söylersin, ahiret inancından kaynaklanan bir tedirginlikle söylersin. Rabbim ağzından çıkan bu sözü beynin iç dünyasına, hücresine varıncaya kadar tesirini yaratır. Ve senin bu sefer kocan hem kendisi için hem de evi için helal olan ve helallaşmış olan tüm nimetlerle ikramlar dönmeye başlayacaktır. Olayın can alıcı noktasını burada kapatmak istiyorum. Çünkü bundan sonra devam edeceğim konular bölüm bölüm çocuklarla alakalı anne babaların yapacağı temel vazifeler olacağından dolayı önem arz etmiş olan bu konuyu bir daha tekrarladım. Altını çizerek söylüyorum. Abdestin şartı şu. Namazın şartı bu. Haccın şartı bu. Peki sofraya koymuş olduğumuz çorbanın, lokmanın, tatlının şartı nedir? Halalen tayyibe diyor. İki tane şart vardır diyor Allah-u Teala. Bir, helal olsun. İki, temiz olsun. Bu helal ve temiz lokmalarla beslenmiş olan vücudu Allah ateşine haram kılıyor. Bu duygularla sevgilerimi, saygılarımı sunuyorum. Neslimizi daha dünyaya gelmeden, kirletmeden, haram lokmalarla, haram yiyeceklerle, haram giyeceklerle onu taşımadan pırıl pırıl yeryüzüne gönderme lütuf ikram olarak Yüce Allah'ın bir emaneti olduğu inancıyla hepinizi baş başa bırakıyor. Allah'ın selam, bereket ve rahmetinin üzerinizden kalkmasını Yüce Allah'tan niyaz ediyorum. Hepinize teşekkür ediyorum.